Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 14 Haziran 1399 Hicri Kamiri 18 Rebiyusani 1442 ve 4 Aralık 2020 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla İlahiyatçı Sayın Musa Aydın ile zorluklara karşı sabırlı olmak üzerine yapan röportaj, İslam'ı tanıyalım, Şia tarihinin büyük alimleri ve İslam'da ahlak adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da son 24 saatte 347 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı yaptırımların ilaç ve tıbbi malzemeleri hedef aldığını belirtti. Biden, Şehit Fahrizade'ye yönelik suikastı eleştirdi. Borrell, Avrupa Troikası ve Amerika'nın Bercam'a karşı sorumsuzluğunu itiraf etti. Ve Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran Sağlık Tıbbi Eğitim Bakanlığı Sözcüsü, ülkede son 24 saatte koronavirüs hastalığı olan 13.341 yeni hastanın tespit edildiğini ve 347 kişinin bu hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Sima Saadatları ülkedeki koronavirüs hastalarının son istatistikleri hakkında Cuma günü yaptığı açıklamada kesin tanı kriterlerine göre İran'da son 24 saatte 13.341.000 yeni COVID-19 hastası tespit edilmiştir. Bunlardan 1996'sı hastaneye kaldırıldılar ve geri kalan hastalar ayakta tedavi gördüğü açıklamasında bulundu. Sima Saadatları, İran'da toplam COVID-19 hasta sayısının 1.016.835 kişiye ulaştığını belirterek, maalesef son 24 saatte 347 COVID-19 hastası hayatını kaybetti ve bu hastalıktan hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 49.695 kişiye ulaştı dedi. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü, şu ana kadar 708.106 hasta iyileşti ve hastanelerden taburcu edildi dedi. Dünyada koronavirüs yakalanan kişi sayısı 65 milyonu aştı. Bunlardan 1.513.000'i aşkın hayatını kaybederken 45 milyondan fazlası da iyileşti.
İran'ın bildirdiğine göre İran Sağlık Bakanı Said Nameki, Perşembe günü video konferans olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu COVID-19 ile ilgili sorunların yanıtlanması üst düzey oturumunda Amerika'nın İran halkına karşı ekonomik terör girişimlerine değinerek şöyle dedi. Amerika hükümeti tarafından zorbalığa ve kabalığa dayalı uygulanan tek taraflı girişimler İran'da koronavirüs pandemisi ile mücadeleyi kötü yönde etkilemiştir. Nameki, tek taraflı yasa dışı eylemler, insanların temel tıbbi malzeme ve gereçlere kolay erişimini engelledi ve İran vatandaşlarının sağlığını tehlikeye attığı ifadelerinde bulundu. İran Sağlık Tedavi Tıbbi Eğitim Bakanı şunları belirtti. Korona salgını yerel, bölgesel ve küresel düzeyde dürüstlük, dayanışma ve işbirliği ihtiyacını ve zaruretini bir kez daha hatırlattı. İran ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklarla ilgili kararlarına ve siyasi deklarasyonlarına bağlılığını sürdürmektedir. Uluslararası finans kurumları siyasi engellerden bağımsız olarak üye ülkelere önemli mali destek sağlamalıdır.
İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Uluslararası Topluma İran-İslam Cumhuriyeti'nin nükleer ve savunma bilim adımının suikastına kararlı bir şekilde tepki göstermeye çağırdı. İran'ın Cuma günü verdiği haberde İsmail Bakai Hamane, Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom'a mektup göndererek İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilimcilerinden Muhsen Fahrizade'ye yönelik suikastı uluslararası toplumun elitler ve dahillerin öldürülmesine kesin tepki göstermesine vurgu yaptığını belirtti. Bakai Hamane, İranlı seçkin araştırmacının sağlık alanındaki ilk korona teşhis kitlerinin üretiminde ayrıca COVID-19 aşı üretim projesinin yönetimindeki değerli hizmetlerine değinerek şehit Farizade'nin acımasız suikastını İran milleti üzerindeki topyekun baskı politikasının bir devamı olarak nitelendirdi. İranlı temsilci bu cinayete karşı sessizliğin ve pasifliğin kabul edilemez olduğunu, çünkü bu tür suçları dünyanın her yerinde normalleştireceğini ve tekrarlanması için zemin hazırlayacağını vurguladı. İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Şehit Fahrizade suikastını ahlaki ve insani değerlere ve uluslararası kural ve standartlara hiçbir değer vermeyen savaş talep devlet terörizminin açık bir örneği olarak nitelendirdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'daki daimi temsilcisi, İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilim adamına yönelik suikaste karşı sessizlik ve eylemsizliğinin izah edilemez olduğunu belirtti. İran'ın bugün verdiği habere göre, İran'ın UNESCO Büyükelçisi Ahmet Celali, örgütün yürütme konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, önde gelen İranlı nükleer ve savunma bilimcisi olan Muhsen Fahrizade'nin suikastını işaretle, teröristler en iyi 5. İranlı bilim insanına suikast düzenlediler. UNESCO'nun sorumluluk alması ve bu barbarca eylemi kınaması bekleniyor. Nitekim gazetecilerin güvenliğinin sorumluluğu üstlendi ve bir çözüm arayışında girdi dedi. Celali şöyle dedi. Gelişmekte olan ülkelerde yerli ihtiyaçlara dayalı bilimsel yapılar oluşturmak zorunda olanlar bilim adamlardır. Ancak ne yazık ki bu ülkelerin çoğu beyin göçü fenomeni ve daha da kötüsü beyin kaçırması ve en felaket olanı da bilim adamlarının suikast süreçleri ile uğraşmaktadır.
İran Yargı Erk İnsan Hakları Kurmay Sekreteri Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İran'daki terörizme Fransa ve Avusturya'daki terörizm gibi davransın dedi. Ali Bakir Kene, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine ayrı mektuplar göndererek İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilim adamının şehit düşürmesine değinirken şunları kaydetti. Bu suç eylemine karşı pasiflik ve eylemsizlik terörizmin meşruiyetini güçlendirecek ve aşırılık ve terörizmi yayacaktır. İran Yargı Erki İnsan Hakları Konseyi Sekreteri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Avusturya'da baş gösteren 3 Kasım 2020 olayı ve Fransa'daki 17 Eylül 2020'deki olayı dahil diğer ülkelerdeki terör olaylarına ilişkin açık ve net tutumunu hatırlatırken, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nden seçici olmaktan uzak bir şekilde İran'ın nükleer bilim adamına yönelik suikastı terör eylemi olarak tanımlamasını ve kınamasını istedi. Batı'nın talihsiz ve şom terör orgusuna politik ayrımcı ve ikili yaklaşımına da değinerek şunları belirtti. Teröristlerin cezasız kalması ve terörizmin ayaklanması uluslararası barış ve güvenlik açısından uluslararası topluma yeni sorunlar ile karşı karşıya bırakmıştır.
Amerika Başkanı olarak seçilen Joe Biden, İran'ın nükleer bilim adamının şehit düşürülmesine ilk tepkisinde bu suikastın Tahran'la ilişkileri daha da komplike hale getirdiğini belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Joe Biden, CNN ile yaptığı röportajda şunları söyledi. Bu suikastın Tahran'la etkileşimleri ne kadar karmaşık hale getireceğini söylemek zor. Biden, Trump'ın İran'a karşı politikalarının yanlış olduğunu vurgulayarak bu politikaların İran'ın nükleer bilgi ve yeteneklerini güçlendirdiğini belirtti.
Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Avrupa Birliği ve Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşmaya bağlı kalmadığını itiraf etti. AB dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell, Euronews'a verdiği demişti, İranlılar Berjan nükleer anlaşması konusunda haklı dedi. Borrell, Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan Avrupa Trokyası'nın yanı sıra Amerika'nın Berjan nükleer anlaşmasına olan yükümlülüklerine girene getirmeme, kusuruna değinmeden İranlılar ihanete uğramış hissediyorlar kendilerine dedi. Borrell ayrıca Amerikan Başkanı seçilen Joe Biden Berjan nükleer anlaşmasına dönmek istiyor dedi. Amerikan Başkanı Trump 8 Mayıs 2018'de tek taraflı olarak bu ülkeyi Berjan nükleer anlaşmasından çekti ve İran'a yönelik nükleer yaptırımlara geri döndüğünü duyurdu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video bağlantıyla katıldı. Çavuşoğlu, Yunanlar ve Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz'e en uzun kıyısı olan Türkiye'yi dışarıda bırakarak East Med Forumu'nu oluşturduğuna işaret ederek, "Biz sürekli diyalog çağrısında bulunduk, eşit gelir paylaşımı dedik, Kıbrıslı Rumlar halen bunu reddediyor," dedi. Avrupa Birliği'nin üyelerinden en az ikisinin tüm Avrupa Birliği sistemini kötüye kullanmasına izin vererek suç ortağı haline geldiğini belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti. "Tercihimiz net. Türkiye'nin kapısı diyaloğa sonuna kadar açık. Bir çıkış yolu var. Doğu Akdeniz Konferansı işbirliği için uygun bir ortam oluşturmak için bir fırsattır ve bu bizim önerimizdir."
Avrupa Konseyi Başkanı Brüksel'in Ankara'ya karşı tutumunu eleştirerek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı ciddi tavır göstermesini istedi. Reuters'a göre Cuma günü Avrupa Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Charles Michel, AB yetkililerine Akdeniz'de Türk petrol ve doğalgaz arama gemilerinin varlığı konusunda ciddi bir tutum sergilemeye çağırdı. Avrupa Konseyi Başkanı da basın toplantısında Türkiye'nin kışkırtıcı eylemlerini ve düşmanca söylemlerini durdurması gerektiğini söyledi. Bu arada AB zirvesinin arifesinde Türkiye keşif gemisini Akdeniz'in tartışmalı sularından geri çekti. Avrupa Parlamentosu'nda 27 Kasım Cuma günü bağlayıcı olmayan bir kararın kabulü ve Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları için Türkiye'ye yaptırım uygulama talebi Ankara'nın sert tepkilerine yol açtı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde çıkan çatışmanın ardından PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda öldürülen YPG'lilerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirtti. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyası hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Mehmet Altun'un kanlı yerde bırakılmadı. Saldırı sonrası da başlatılan operasyonda 11 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu.
Azerbaycan'ın Türkiye'den yaptığı silah ithalatı son 11 ayda %600 arttı. Türkiye'den 256 milyon dolarlık silah ve askeri teçhizat ithal eden Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması sırasında ithal ettiği silah ve mühimmatları aktif şekilde kullandı. Azerbaycan'ın aktif şekilde kullandığı Türk savunma sanayi ürünleri aynı zamanda dünyanın da dikkatini çekmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde toprak bütünlüğünü savunan şehitlerin anısına tören düzenlendi. Bakü'deki muhabirimizin bildirdiğine göre tören, ülkenin toprak bütünlüğünü savunanların cesaretinin anısına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin camilerinde ve Hüseyinilerinde yapıldı. Törene katılanlar Kur'an-ı Kerim okuyup, özellikle Fatiha okuyarak bu cesur insanları anarken ülke genelinde de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Rapora göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'da son savaşta şehit olan şehitlerin Fatiha okuyarak çiçek dağıtarak andı.
Ermenistan halkı geçen ay Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili sağladan ateşkesi protesto etmek için sokağa indi ve başbakanlarının istifasını istedi. Muhabirimizin verdiği haberde Dağlık Karabağ bölgesindeki ateşkesi protesto etmek için Perşembe günü binlerce Ermeni Erivan sokaklarına döküldü ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Protestocular Paşinyan'ın son 6 haftada tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesindeki durumu kontrol etmekte felaket bir performans sergilediğini söylüyorlar. Bu arada İran Radyo Televizyon Kurumu Ermeni Radyosu servisinin verdiği haberde eski Ermenistan Başbakanı Vazgen Manukyan, ülkenin muhalefet partileri tarafından başbakanlık görevine aday gösterildi.
Amerikalı askeri güçlerine bağlı askeri ve lojistik cihazları taşıyan konvoylar Irak'tan Suriye'nin kuzey bölgelerine girdi. Şafak News'un bildirdiğine göre Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi dün akşam Amerika askeri konvoyunun El-Velid sınır kapısının Haseke'nin çevresindeki Amerika askeri üslerine lojistik, askeri teçhizat ve yakıt tankerleri taşıyan 40 kamyondan oluşan konvoyun Suriye'ye giriş yaptığını duyurdu.
Siyonist rejime yönelik boykot, tecrit ve yaptırım hareketi, Bahreyn'in İsrail ürünlerini tanımasının Siyonist düşmanın Filistin milletine karşı işlediği savaş suçlarına katılım olarak nitelendirdi.
Ve Katar Dışişleri Bakanı bu ülkenin Fars Körfezi Arap ülkeleriyle olan krizini çözmenin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleştirilmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Bercan taraflarında İran parlamentosu yasasının ağır gölgesi başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Bercam Anlaşması tarafların kendi sorumluluklarına uymamaları durumunda yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarından koruması için stratejik eylem planının uygulanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İtalya'nın Roma kentinde sanal ortamda düzenlenen 6. Uluslararası Akdeniz Diyalog Forumu'nda yaptığı konuşmada, İran İslami Şura Meclisi'nde Avrupa ve Amerika'yı Bercam Anlaşması uyarınca sorumluluklarını yerine getirmeyi mecbur kalacak bir yasa tasarısının onaylandığını belirtti. Yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarından koruması için stratejik eylem planı adı verilen tasarı, nihai onay makamı olan Anayasayı Koruyucular Konseyi'nce incelenmesinin ardından onaylandı. Böylece İran hükümeti tarafından 2 aylık bir süre içinde yürürlüğe konulması gerekiyor. Söz konusu yasa Bercam taraflarının kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi takdirde İran'ın nükleer kısıtlamalarına son verecektir. Yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az %20 zenginleştirmeyi başlaması ve düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılarken, nükleer anlaşmanın taraflarının 2 ay içinde İran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan ek protokolden ayrılacak. Tahran yönetimi ek protokol uyarınca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerine istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermiştir. İran'ın ek protokoldan ayrılması Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin denetimlerinin sıralandırılacağı anlamına geliyor. İslami Şura Meclisi'nde onaylanan yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarından koruması için stratejik eylem planında Arak Ağır Suud reaktörüne benzer bir reaktörün inşa edilmesi yasasının önemli maddelerindendir. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasası çerçevesinde yeni girişimlerin eklenmesi, İran'ın Bercam sorumluluklarını azaltma adımları ile karşı tarafı daha fazla baskıya maruz bırakırken, Tahran yönetiminin yaptırımları iptal etmek için araçlarını daha da artırıyor. Bu bağlamda İran İslami Şura Meclisi Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyon Başkanı Mujtaba Zonnuri, İran Press Haber Ajansı'na verdiği demeçte, yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem planının önemi hakkında yasa uyarınca karşı taraf kendi sorumluluklarını yerine getirip İran'ın çıkarlarından sağlaması önündeki engelleri kaldırması durumunda eylem planının başarılı olacağı ve bunun da İslam Cumhuriyeti hükümeti yararına olacağını belirtti. Tahran, Beyaz Saray'a Mayıs 2018'de Bercan Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesi ve İran'ın kendi nükleer sorumluluklarını azaltma adımları artmasına rağmen, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği çerçevesinde doğruluk sorumluluklarına uygun hareket etmiştir ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 15 raporu İran'ın hüsnü niyetini ispatlıyor. Bu şartlarda Avrupa tarafı kendi sorumluluklarına yerine getirmeyerek Amerika'nın İran halkına ekonomik savaşında bir nevi eşlik etmiş oluyor. İslami Şura Meclisi yasası İran halkının Bercan Nükleer Anlaşması'nın diğer taraflarına karşı gücünü artırırken yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasası çerçevesinde eğer karşı taraflar kendi sorumluluklarını yerine getirmezse İran'da yeni adımlarla Bercan Nükleer Anlaşması'nda ulusal çıkarlarını sağlamayan kısıtlamaları bir kenara bırakır, böylece Bercan Nükleer Anlaşması'na bağlı kalan tek ülke olmaz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika ortaklığı ile Yemen'de savaşa son verme çağrısı konusunda. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri Mart 2015'ten itibaren Suudi Arabistan tarafından Yemen'e karşı başlatılan savaşta önemli payları vardır. Onlar çeşitli lojistik, istihbarat ve askeri desteklerle Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen savaşını sürdürmeye yardım ettiler. Bu mesele insan hakları kurumlarının yoğun eleştirisine sebep oldu. Amerika'da insan hakları konusu ve dış siyaset alanında çalışan en az 80 kurum ve sivil toplum kuruluşu Joe Biden'e yazdıkları ortak mektupta kendisinden seçilen Amerikan başkanı olarak söz ederken Yemen savaşına son vermek için Washington'un desteğini istediler. Söz konusu kurum ve teşkilatlar ayrıca Biden'den Trump yönetiminin Yemen'de yaşanan insani facia konusunda tüm uluslararası yasalara rağmen Arabistan'a silah yardımlarının artmasına dikkat çekerek Amerika'nın Yemen'de Suudi koalisyonun utanç verici savaşa son vermeyi hükümetinin önceliğine almasını istediler. Söz konusu mektup Joe Biden'in 2020 başkanlık seçim kampanyasında Yemen savaşına muhalefeti bağlamında Amerika silahlarının Suudi Arabistan'a satışına son vereceği vaadinde bulunduğu bir ortamda Biden'e gönderiliyor. Fakat Biden, Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasından söz ederken aslında Yemen savaşında Suudi koalisyona Washington'da sağlanan destek, eski demokrat hükümette ve bizzat kendisi başkan yardımcısı olarak görevde olduğu dönemden itibaren başlamıştır. Bu yüzden insan hakları kurumları daha önce de belirttikleri üzere Batı ülkeleri silah satışından elde ettikleri kazançların yerine Yemen'de milyonlarca sivilin hayatına ve kendi yasal sorumluluklarına öncelik vermeleri gerektiğini belirtiyorlar. Bu arada Yemen'den gelen haberler halkın çok kötü ve vahim durumda olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı bildiri ile Yemen'de milyonlarca sivilin yeni kıtlık dalgası ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. Yapılan tahminler Yemen'de gıda güvenliğinden yoksun olanların 2020 yılı ilk yarısında 3 milyon 660 binden en az 5 milyona ulaşacaktır. Dünya Gıda Programı Başkanı David Beasley'in belirttiğine göre söz konusu veriler dünyada aydın ve hür vicdanlara bir uyarı olması gerekiyor. Aslında eğer Amerika ve Avrupa'da başta Fransa, Britanya ve İtalya gibi ülkelerin askeri ve lojistik destekleri olmasaydı, Suudi Arabistan'ın başını çektiği saldırgan savaş koalisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Yemen halkına karşı zalimane savaşı sürdüremezdi. Yemen'de yaşanan savaş, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumların belirttiğine göre 21. yüzyılda en büyük insani facialardan biri olarak tarihe geçecektir. Siyasi meseleler uzmanı Barbara Valley'e göre Amerika ve Britanya, Yemen'de savaş suçları ve facia boyutundaki savaşın sorumlularıdırlar. Suudi saldırgan koalisyonu Amerika ve Avrupa silahlarını Yemen halkına karşı yıkıcı saldırılar gerçekleştirerek altyapıların yıkım ve Yemenli sivilleri katliam etmek için kullanıyorlar. Demokrat Parti'nin başkanlık seçimlerini kazanan aday Joe Biden hükümeti Yemen Savaşı'nın sona ermesi konusunda samimi ve ciddi ise her şeyden önce Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurmalı. Böylece onlar Yemen'de savaşa devam edemezler. Buna rağmen Amerika silah fabrikalarının çıkarları Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı zalim savaşının devam etmesindendir. Onlar da Amerika Kongresi ve Yönetim Kurumu yapısındaki lobileri Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüklü silah satışlarının devam etmesine destek verecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, sabretmek, dayanmak demektir ve sabırlı ise yaşamın zorlukları ve güzellikler karşısında dayanıklılığını kaybetmeyen kişidir. Bugün sizlerle zorluklarda sabırlı olmak ve dua etmenin etkilerini ele almak istiyoruz. Bilindiği üzere bugünlerde yaşam ve hayatta birçok iniş ve çıkışlar ile karşı karşıya geliyoruz. Birçokları bugünlerde yaşamın çok zor olduğunu söylüyorlar. Ve günümüzde ve 21. asırda çevremizdeki dünyanın değişimi ona ayak uyduramadığımızda zorlanacağımız kadar hızlanmıştır. Demin ifade ettiğim üzere pandemi döneminde bulunduğumuza göre sabretmenin tesiri ve etkilerine bakmak istiyoruz. Bugün sohbetimizde ilahiyatçı ve din alimi Sayın Musa Aydın hocamız bizimle birlikte. Musa hocam hoş geldiniz. Saygılarınız efendim.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi sabır ve ondan türetilen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 103 kez yanlış söylemiyorsam 103 kez tekrarlanmıştır. Şimdi biz Yüce İslam dininden hareketle yani İslam tarihinde de Müslümanlara uygulanan zor şartlar ve koşullar olmuştur muhakkak. Buradan hareketle biz günümüzde özellikle bu zor şartlara karşı gelmek için nasıl dayanıklı hale gelmek ve sabretmeliyiz acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Değerli müminler, her şeyden önce bu alemi bir imtihan alemi olarak bilmeli ve öyle yaşamalıyız. Dolayısıyla Allah-u Teala biz insanları çeşitli şekillerde imtihan etmektedir. Bizim vazifemiz ise bu imtihan şuuruyla hareket edip Allah-u Teala'nın karşımıza çıkardığı imtihanlarda evvela vazifemizi ne olduğunu öğrenip amel etmek ve bu doğal olarak imtihanın zorluklarına ve sıkıntılarına sabretmektir. Biliyoruz ki sabır üç kısımdır. Bir, günahlara karşı sabırlı olmak, bilahare günahlara günahlara karşı direnmek kolay değil, sabır istiyor. İkincisi Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme konusunda sabırlı olmak. Ve üçüncüsü de karşılaştığımız musibet ve sıkıntılara sabırlı olmak. Esasen Kur'an-ı Kerim bize cennetin de sabırla kazanılacağını buyuruyor. Cennetlikler cennete girdiklerinde cennetin namurları, melekler cennetlikleri karşılayacaklar ve onlara şöyle diyecekler. Selamun aleykum bima sabertum. Selam olsun size. Yani selamete kavuştunuz, kurtuldunuz. Niye? Bima sabertum. Sabrınıza karşılık. Demek ki cenneti kazanmak da esasen sabırla oluyor. Bu arz ettiğim üç önemli boyutta sabırlı olmakla. Bunlardan birisi de işte karşılaştığımız sıkıntılar, belalar, musibetlerdir. Elbette bu musibetlerin bir kısmı maalesef biz insanların kendi yanlışlarımız, hatalarımız, günahlarımızdan kaynaklanıyor.
Evet.
Ama her halükarda o konularda da başımıza geldikten sonra sabırlı olmaktan başka çaremiz yoktur. Bunun yanında da tövbe ve istiğfarla ve yeniden Allah-u Teala'ya dönüp geçmişlerimizden pişmanlığımızı ortaya koyarak ve gelecekte bir daha onları tekrarlamama üzere Allah'a söz vererek samimi tövbeler etmeliyiz.
Evet.
Ama bir takım sıkıntılar da imtihan içindir. Yani Allah-u Teala bizi sınamak istiyor dediği alem imtihan alemidir. Dolayısıyla oralarda da esasen bizler eğer istersek, eğer bilinçli davranırsak bu sıkıntıları ve musibetleri de yani bu dezavantajları da avantaja çevirme şansımız var. Niye? Çünkü evvela hastalıklardır, belalardır, musibetlerdir. Bunlar insanın bu azgın nefsini dizginlemekte çok büyük etkisi vardır. Bir hadiste buyuruyor ki لَوْ لَا سَلَاسَةٌ مَا تَعْتَ اَرَأْسُ بُنِ عَدَمْ. Eğer üç şey olmasaydı insanoğlunun başı yere eğilmezdi. Gururdan, kibirden. Nelerdir onlar? Ölüm, fakirlik ve hastalık. Demek ki bunların kendisi zahirde olumsuz gözükse de ama başka bir açıdan ve perdeden bakarsak bunlar da yine bizim için avantaja dönüşebilir. Evvela nefsimizi dizginleme konusunda ve saniyen Allah-u Teala bu başımıza gelen musibet ve belaların her birisinde bizlere eğer sabırlı olursak, eğer Allah'ın rızasını gözetirsek bunlarda büyük sevaplar ve mükafatlar bizi bekliyor. Öyle ki bazı hadislerde var ki kıyamet günü insan bu dünyada çektiği sıkıntıların orada kendisine doğuracağı mükafatları gördüğünde diyecek keşke beni dünyada makaslarla doğrasaydılar ve karşılığını burada böyle mükafat olarak alsaydık. Her halükarda bu musibetlerde aziz kardeşlerim bizim vazifemiz evvela imtihan şuurunu kaybetmemek.
Evet.
Allah'ın verdiklerine, Allah'tan gelenlere razı olmak. Kendi payımızı bu başımıza gelenlerde unutmamak ve dolayısıyla da ya Rabbi eğer varsa bu başıma gelenlerde benim yaptığım yanlışlar ve günahlar onlardan dolayı tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum. Samimi bir şekilde yakararak gözyaşlarıyla Allah'a tövbe etmeyi unutmamak ve her şeyden önemlisi bize demişler ki bu tür sıkıntılarda, hastalıklarda elbette tedbir önemlidir. Elbette korunmak önemlidir. Vesilelere başvurmak önemlidir. Bunları da unutmamamız lazım. Peygamberlerin birisi hastalandı. Arz etti ki ya Rabbi beni şifa vermediğin müddetçe mesela doktora gitmeyeceğim, ilaç kullanmayacağım. Vahiy evet. Geldi. Sen de tedavi peşine gitmezsen ben sana şifa vermem. Dolayısıyla vesilelere gitmek, vesileleri kullanmak Allah-u Teala'nın bir sünnetidir ve emridir. Ama Burada şunu unutmamamız lazım ki bunları bir vesile olarak görüp de asıl etkenin, asıl şafiinin, hellal-i müşkilat olanın Allah-u Teala olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Dolayısıyla da doktora da gitsek, ilaca da gitsek yine de Allah-u Teala'dan şifamızı onlarda karar kılmasını, onları bizim üzerimizde etkili olmasını istemeliyiz.
Evet.
Dua fevkalade önemlidir aziz kardeşlerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayetinde buyuruyor ki مَا يَأْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاوُكُمْ. Ne diye Rabbiniz size itina etsin eğer duanız olmazsa.
Evet.
Demek ki Allah-u Teala'nın inayet ve lütuflarının bize ulaşmasını istiyorsak, Hakk'ın rahmetine mazhar olmak istiyorsak her şeyden önce duayı, Hakk'a sığınmayı ve ona yalvarıp yakarmayı unutmamalıyız. Niye dua bu kadar önemlidir? Çünkü iki önemli şuuru bize kazandırıyor. Birincisi fakir olduğumuzu, hiç olduğumuzu, hiçbir şeye sahip olmadığımızı bize hatırlatıyor.
Evet.
Çünkü muhtaç olmayan bir kimse başkasına gidip el açar mı? Açmaz.
Aynen.
Muhtaçlık hissi olduğunda insan başkalarına el açmaya ihtiyaç hissediyor.
Evet.
Dolayısıyla Allah Teala bunu bize hatırlatıyor, buyuruyor. Entumul fukara'u ilallah vallahu huvel ganiyyul hamid. Sizsiniz Allah'a muhtaç olan, Allah ise ganiyye hamiddir. Dolayısıyla duanın bir boyutu budur. Bize hiçliğimizi, fakirliğimizi hatırlatıyor. İkincisi de Allah-u Teala'nın her şey olduğunu, ganiyye mutlak olduğunu, sığınılması gereken zat-ı mukaddes olduğunu bize hatırlatıyor. Dolayısıyla dua bu iki şuuru bize kazandırdığı için bu kadar önemlidir.
Ha.
O yüzden bu tür sıkıntılarda duayı unutmamamız lazım. Allah-u Teala'ya yakarmayı unutmamamız lazım. Hadislerde bu konuda çok büyük tavsiyeler var. Ben şimdi onların hepsini okumak istesem vaktimizi fazla alırım ama dediğim gibi kaynaklara başvuranlar bu konuda çok büyük tavsiyelerin hadislerimizde ve ayet-i kerim ayetlerde bulunduğunu görürüz. Dolayısıyla dua, elbette dua genel anlamda dua etmek. Yani Rabbimizle halvet ettiğimiz zaman kendi dilimizle her türlü münacatı ve ona yakarışı yapabiliriz. Ama bunun yanında tabii ki Resulullah'tan ve Ehl-i Beyt imamlarımızdan da çok önemli dualar bize nakledilmiştir. Mesela Sahife-i Seccadiye'nin 7. duası,
evet,
işte sıkıntılarda, belalarda insanın İmam Aleyhisselam kendisi okuyordu. Bize de tavsiye etmiştir ki bunu bu durumlarda okuyun. Ayetullah Hamenei, Allah ömrünü uzun etsin, o da hatırlarsanız bu duayı tavsiye etmişti ki herkes okusun Sahife-i Seccadiye'nin,
evet,
7. duasını. Başka birçok dualar da var. Kaynaklara bakanlar, müracaat edenler onları görür. Dediğim gibi önemli olan duayı unutmamak. Sabah akşam Allah'a yakarmayı, tövbe etmeyi, istiğfar etmeyi unutmamak. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki Resulüne, ey Resulüm, sen onların arasında bulunduğun müddetçe bir de vahum yestagfirun, onların kendisi istiğfar ettiği müddetçe onlara azap nazil etmem.
Evet.
Emirul Mu'minin buyurdu ki Allah-u Teala bu iki vesileden birisini elimizden aldı. Resulullah gitti. Ama diğer vesile elimizdedir. Bol bol istiğfar edin. Dolayısıyla istiğfar belaların bertaraf olmasında ve sıkıntıların bertaraf olmasında, hastalıkların bertaraf olmasında fevkalade önemlidir. Allah-u Teala inşallah hepimize o şuuru inayet eylesin.
Amin.
Ve bizleri kötülüklerden, günahlardan uzak kalmaya ve Allah korusun bulaştığımızda da bir an önce telafi etmeye muvaffak eylesin.
Amin. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde ilahiyatçı ve din alemi Sayın Musa Aydın hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda zorluklara karşı sabır ve duanın etkisi konusundan yola çıkarak içinde bulunduğumuz bu zor şartlarda, pandemi döneminde sabretmenin ve dua etmenin kısaca tesirlerine ve etkilerine baktık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabilirsiniz. başvurabileceğini hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki ayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programda İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybet sırlarını gözden geçireceğiz.
Geçen bölümde de belirtildiği üzere İmam Mehdi Aleyhisselam, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın oğludur ve İslam peygamberinin adaşıdır ve o hazretle aynı künyeyi paylaşıyor. Mehdi hidayete eren anlamına geliyor. Hüccet de güçlü delil ve kaim de kıyam eden ve salih de iyi ve şayeste anlamına gelir ve tüm bu sözcükler o hazretin lakaplarıdır. Ve hadislerde de işaret edilmiştir.
Geçen bölümde ayrıca ilahi irade, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın halkın gözünden kaybolmasına yönelik olduğunu anlattık. İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybet meselesi çok eskilerden bu yana dini çevrelerin tartışma konusu olmuş ve kafaları kurcalamıştır. Bazı rivayetlere göre İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinin gerçek sebebi ilahi sırlardan biridir ve hikmeti kullardan saklıdır. Ve Allahu Teala İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve masum imamlardan başka hiç kimse bu sırrı bilmemektedir. Gerçi o hazret zuhur ettikten sonra sırrı ve hikmeti aydınlığa kavuşacaktır.
Abdullah bin Fazl Haşimi adında bir şahıs İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Emir sahibi için şaşmaz bir gaybet söz konusudur. Öyle ki batıl ehli hakkında kuşkuya ve şüpheye kapılır. Ben arz ettim. Onun gaybetinin hikmeti nedir? Şöyle buyurdu. Ondan önceki hüccetlerin gaybetinde var olan hikmetin aynısı. Onun gaybetinin gerçek hikmeti zuhur ettikten sonra ortaya çıkar. Nitekim Hazreti Hızır'ın gemiyi delme, çocuğu öldürme ve duvarı onarma gibi işlerinin sırrı Hazreti Musa'ya aşikar olmadı. Ancak Musa ve Hızır birbirinden ayrılma vakti geldiğinde aşikar oldu.
Gerçi bizler İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybet sırlarından tam olarak haberdar değiliz. Fakat İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve masum imamların beyanatına başvurmak suretiyle o hazretin gaybetinin bazı sebep ve hikmetlerinden haberdar olabiliriz. Bu hikmetlerden biri son ilahi imam ve hüccetin canını korumaktır. İslam'ın tarih sayfalarını karıştırdığımızda fasık ve zalim hükümdarların nasıl hak hareketiyle mücadele etmek için her şeyi mübah gördükleriyle karşılaşırız. Bu caniler İslam peygamberinin pak ehli beyt fertlerini taciz, işkence, hapsetmek ve hatta katletmekten bile çekinmezdi.
Gerçekte zalim ve fasık hükümdarlar zalimane iktidarlarını ve halkın canına ve malına hükmetmelerini ancak dinin hakiki önderlerini ortadan kaldırmakla sürdürebileceklerini düşünüyorlardı ve bu yüzden sürekli masum imamları katletmeyi gündemlerine alıyorlar. Bu arada Abbasi zalim hükümdarlarının panik ve dehşetini ikiye katlayan şey, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın son evrensel müslih ve kurtarıcı olmasıydı. Bu yüzden Abbasi hükümdarlar İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman doğacağını kestirmek ve ta başta o Hazreti ortadan kaldırmak için teyakkuzdaydı. Ancak Allah-u Teala Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladetini de gözlerden uzak tutarak o Hazretin can güvenliğini temin etti ve şimdi ne zaman beşeriyet hazır hale gelecek olursa o Hazret zuhur edecek ve dünyayı da adaletle dolduracaktır.
Öte yandan Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyam meselesine işaret edilmiştir. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle buyurmakta. O müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir. Bu ayet aslında İslam dini tüm dinlere galip geleceğini ve tüm alemi saracağını müjdeliyor. Gerçi bunun için üç şartın gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlar evrensel kanun, evrensel liderlik ve evrensel hazırlıktır.
Kur'an-ı Kerim evrensel kanundur. Bu kitap insanların saadeti ve mutluluğu için en mükemmel kitaptır. Bu kitapta batıla asla yer yoktur. Ve her daim diri ve kalıcıdır. Ancak evrensel lider konusunda İmam Mehdi Aleyhisselam'ın beşeriyetin ihtiyaç duyduğu liderdir. Bu arada İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur etmesi ve dünyayı adaletle doldurması için şartlar henüz hazır değildir. Bir başka ifadeyle İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybetinin bir sebebi de halkın o hazretin zuhur etmesi için hazırlıklı olmamasıydı.
Bu konuyu basit bir örnekle açıklamak mümkün. Bilge ve uzak görüşlü bir babayı düşünün. Bu baba, evladının nimetlerin kıymetini bilmediğini ve ona değerli bir gevher verdiği takdirde çocuksu ve cahilce oyunlarıyla ziyan ederek kaybedeceğini bilmektedir. Doğal olarak bu baba o değerli gevheri çocuğunun ulaşabileceği yerden uzak tutar ve çocuğunun büyüyerek akli açıdan bu gevherin kıymetini bilecek olgunluğa ermesini bekler. İmam Zaman Aleyhisselam hakkında da böyle bir durum söz konusudur. Allah-u Teala İmam Zaman'ı insanlar akli ve fikri açıdan gerekli olgunluğa ermeleri ve son imamın kıymetini bilmeleri noktasına kadar gözlerden kaybetmiştir.
Gerçekte dünyaya adaleti yayacak İmam Mehdi Aleyhisselam projesini hayata geçirmek, dünya halkı ruhi ve fikri açıdan hazır olmadan mümkün değildir. Bu büyük ve çok yönlü inkılabın gerçekleşmesi için beşerin aklı, bilimi ve ahlakı gelişmiş olması ve bu büyük inkılabı karşılayacak hale gelmiş olması gerekir. İmam Zaman Aleyhisselam'ın evrensel hareketi Allah eksenli, adalet temelli ve kanunlara uygun biçimde şekillenecektir ve bu yüzden de gerçekleşmesi için bir takım şartların gerçekleşmesi gerekiyor.
Beşeriyeti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın büyük inkılabına hazır hale getirecek etkenlerden biri, dünya halkının zalim ve despot rejimlerden acı çekmiş olmaları ve adaletsizliklerden son derece usanmış olmaları ve mevcut beşeri yasaların yetersizliğini iyice idrak etmiş olmalarıdır. Bu şartlarda ilahi kurtarıcının zuhur etmesine şartlar hazırlanmış olur. Eğer o hazret gerekli şartlar hazırlanmadan gayb perdesinin ardından ortaya çıkarsa, kaderi kendisinden önceki imamlar gibi olur. Zira düşmanları hemen o hazreti yok eder ve sonuçta beşeriyetin eski arzusu, yani adaletin hakim olması ve zulmün yok edilmesi gerçekleşemez. O zaman İmam Mehdi aleyhisselam ancak dünya onu karşılamaya hazır olduğu zaman zuhur edecektir.
Hayat sahnesi insanların sürekli sınandığı bir sahnedir. İlahi sınavlarda ise salih ve dürüst insanlar iman ve inançları sayesinde gizli yeteneklerini ortaya koyar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da gaybeti insanların sınandığı alanlardan biridir. Gaybet süresinin uzanması insanların gerçek yüzünü ortaya çıkarır ve imanı zayıf olan insanlar kuşkuya kapılır. Ancak imanı derin ve güçlü olan insanlar zuhuru beklerken daha da güçlenir ve daha pişkin bir şekilde zuhuru bekler. İmam Musa bin Cafer aleyhisselam şöyle buyuruyor. Beşinci evladım, yani İmam Mehdi kaybolduğunda dininizi iyice gözetleyin. Sakın sizlerden kimse dinden çıkmasın. O mecburen kaybolacaktır. Ancak bazı müminler imanlarından el çekecektir. Allah gaybetle kullarını sınayacaktır.
Dinin önderlerinin bu gibi vecizelerinden anlaşıldığı üzere, Hazreti Mehdi aleyhisselam gaybet dönemi ilahi zorlu sınavlardan biridir. Bu sınavdan ancak iman, ihlas ve basireti olan insanlar başı dik çıkabilir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. Mehdi Şiaların ve arkadaşlarının gözünden kaybolur ve bu gaybette Allah-u Teala gönlünü imanla sınamış insanlardan başka kimse onun imametine inanmaya bağlı kalmaz. Gaybet dönemi insanlar için acı olaylarla beraber olacaktır. Savaşlar ve huzursuzluklar insanların yaşamını etkileyecektir. Bu şartlarda dine imanda direnmek zorlaşır ve insanların iman temelleri tehlikeye girer.
Bu arada İmam Zaman aleyhisselamın ortadan kaybolması, o hazretin saklanması ve insanlardan uzak bir yerde yaşaması anlamına gelmediği belirtilmelidir. Ancak İmam Mehdi aleyhisselam her yerde ve her zaman vardır ve insanlar onu görür ve bilir fakat tanımaz, yani beklenen Hazreti Mehdi aleyhisselam olduğunu bilmez. İmam Zaman aleyhisselam uzun gaybet döneminde mümin kulları sürekli gözetler. İmam Zaman aleyhisselamın gaybeti bulutların ardında saklanan güneşin durumu gibidir ve insanlar o hazretin açık gizli hidayetlerinden yararlanmaya devam eder.
Demek ki gaybet gözlerden gizli olmaktır, yoksa yok olmak ve kaybolmak anlamına gelmez. O hazret normal insanlar gibi halkın arasındadır. Bu tabir Ehl-i Beyt fertleri tarafından çeşitli tabirlerle beyan edilmiştir. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Allah'a andolsun hüccet halkın arasındadır ve yollarda adım atar. Doğudan batıya seyreder, halkın sesini duyar ve onlara selam eder. İlahi vaat edilen güne kadar görür ama görünmez.
İmam Zaman Aleyhisselam'ın has vekillerinden Muhammed bin Osman şöyle diyor. İmam Mehdi Aleyhisselam her yıl hac sırasında zuhur eder, halkı görür ve onları bilir ve halkı da onu görür. Fakat tanımaz.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri isimli seri sohbetimizin 54. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Şehid-i Salis yani 3. Şehit olarak bilinen Muhammed Taki Baragani ile ilgili konuşacağız.
Bu programda Şia mabedinin başka koruyucularından olan Hicri Kameri 3. yüzyılda yaşamış Ehl-i Beyt okulunun parlak yıldızlarından Müçtehit Baragani ile tanışmak istiyoruz. Müçtehit Baragani olarak bilinen Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Baragani, Şia aleminin tanınmış bir fakihi ve deneyimli bir müçtehidiydi. Bu büyük alim 3. şehit anlamına gelen Şehid-i Salis ismiyle de tanınıyor.
Molla Muhammed Taki Baragani, Hicri Kameri 1172'de Talegan bölgesinin Baragan kentinde dünyaya geldi. Molla Muhammed, alim ve ehl-i beyt sevdalısı bir ailede doğdu. Babası ise Ayetullah Molla Muhammed Melaike Baragani Şiiliği yaymak için çok çalışan, dindar ve saygın bir fakihti. Muhammed Taki çocukken ailesiyle birlikte Kazvin'e göç etti. O dönemde Kazvin, Molla Muhammed Melaike'nin Şiiliği anlatıp yaydı. Entelektüel sapmalara karşı büyük bir heyecan ve ilgi ile mücadele etti. Şii okulunun bilim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Muhammed Taki babasıyla birlikte temel bilimleri öğrendikten sonra seyahate başlayıp bilgi edinme ve biriktirme arzusuyla memleketinden ve ailesinden uzak olmanın acısına katlandı. Önce Kum ve İsfahan ilahiyat mekteplerinde hocaların varlığından uzun yıllar yararlandı. Ardından Kerbela ve Necef'e gitti ve Irak'taki çalışmalarını tamamladıktan sonra Tahran'a döndü. Bu geziler sırasında Mirza Kumi, Ayetullah Beypahani Hayri, Seyyid Ali Tabatabai ve Allame Kaşfelkuta gibi büyük ustaların varlığından çok yararlandı ve uzun yıllar eğitim gördükten sonra Irak'tan İran'a dönerek Tahran'a yerleşti. Kısa sürede bilimsel ve ahlaki seviyesi herkesçe bilindi ve çevrede varlığından faydalanmak için uzaktan ve yakından öğrenciler yanına akın etmeye başladı. Thank you.
Müştehid Baragane İçtihad, Usul, Tefsir ve Hadis alanında pek çok eser bırakmıştır. En önemli eserleri arasında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hutbe ve hadislerini ele alan ve aynı zamanda Seyyid-ü Şuhedan'ın acılarından bahseden 50 bölümden oluşan Mecalis el-Mutakin'dir. İçtihad ilkelerinde detaylı ve eksiksiz bir ders kitabı Uyun el-Usul ve 24 ciltlik detaylı bir kitap olan ve İslam'ın dini kurallarını da içeren Menhac el-İçtihad'dır.
Fethali Şah Kaçar'ın beceriksizliği nedeniyle Molla Muhammed Taki Baragane'nin yaşamı boyunca İran ile Rusya arasında şiddetli bir savaş çıktı ve İran'ın kuzey eyaletleri Rus ordusu tarafından işgal edildi. İran'ın Hicri Kameri 1228 yılında Rusya karşısında yenilmesinden sonra İran'ı yağmalamak için İngiltere ile Fransa arasında rekabet yoğunlaştı. Özellikle İngiltere, İran kraliyetinin zayıflığından yararlanarak ülkenin tüm iç işlerine müdahale etmeye başladı. Bu şartlar altında Müctehit Baragane ilk kez Fethali Şah Kaçar'ın huzurunda alim ve bilim adamlarından oluşan bir mecliste velayeti fakih teorisini öne sürüp monarşiyi gayri meşru ilan ederek kral ve prenslerin yetkisinin kaldırılmasını talep etti. Bu toplantıda bir grup alim Şeyh Muhammed Taki'nin kardeşi de Müctehit Baragane'nin kararını destekleyerek dine göre masum ehl-i beyt imamlarının yokluğunda savaş, barış, yabancı hükümetlerle müzakereler ve bu gibi hükümet işlerinin fakihin izniyle yapılması gerektiğini duyurdu. Bu çerçevede kralın bu tür kararları verme yetkisi olmadığı vurgulandı. Şeyhin kararından dehşete düşen Fethali Şah meseleyi kökten çözmek için en iyi yolunun kendisini ve kardeşlerini Irak'a sınır dışı etmek olduğunu gördü.
Irak'a sürgün edildikten sonra Ayetullah Baragane bir süre Kerbela'da ve bir süre Necef'te yaşadı. Keşful Gıta eserinin sahibi Şeyh Cafer, İran hükümetinin daveti üzerine Tahran'a geldiğinde, Müctehit Baragane ve kardeşlerini beraberinde İran'a getirdi. Fethali Şah, Müctehit Baragane'nin İran'a dönebileceğini ancak Tahran'da olmaması gerektiğini şart koşmuştu. İran'a döndükten sonra Molla Muhammed Taki Kazvin'e gitti ve Kazvin'i bilimsel hareketinin merkezi yaptı. Orada bir okul ve bir cami yaptırdı, iştenlikle ve gayretle ders verdi ve seller yarattı. Müctehit Baragane'nin mektebinin ünü ülkeye yayıldı ve her yerden dini ilimler talebelere ona akın etmeye başladı.
Üçüncü şehidin yaşamı boyunca çeşitli entelektüel hareketler ve sapkın akımlar başlamıştı. Şii alimler ise şüpheleri gidermeye çalışmazlarsa Şiilikten tam bir sapma olasılığı vardı. Zamanının en büyük sapkın mekteplerinden biri kökleri Şeyhiye'ye dayanan Babiye idi. Şeyhiye Ahmet Ahsani isimli bir alimin özel inançlarıyla başladı. Ahsani, büyük Şii alimlerin Kur'an ve sünnete aykırı gördükleri hususlarda dinde fiziksel diriliş, akıl ve içtihat hakkında değişik inançlara sahipti. Daha sonra birçok sapmanın kaynağı haline gelen en önemli inancı ise dördüncü dini sütuna olan inancıydı. Şeyhin dördüncü sütunun tanımı şuydu: her çağda dinin kurallarını doğrudan imam zamandan alan ve bunları halka aktaran mükemmel bir şey ve insan var. Asayiden sonra yandaşları önce İmam Zaman Aleyhisselam ile halk arasında bağ köprüsü ve arabulucu olduklarını iddia ettiler. Bir süre sonra İmam Zaman Aleyhisselam olduklarını iddia ettiler ve hatta kendilerine yeni bir ilahi kitabın indirildiğini iddia ederek peygamber olduklarını öne sürdüler. Thank you.
Müştehit Baragane Şeyh Asai ile tartışıp konuştuktan sonra Asai fikirlerinin İslam ve Şii mezhebinden saptığını fark etti ve zekası sayesinde Şeyh'in karanlık geleceğini tahmin etti. Bu nedenle Asai'ye diğer alimlerden daha çok ve onlardan daha ciddiyetli bir şekilde Şeyhiye'ye karşı çıktı. Şeyh'in yaymaya çalıştığı yanılgılara karşı derslerde ve tartışmalarda, kısa metinlerde ve vaazlerinde, mektuplarda ve hatta kitaplarda insanları aydınlatmaya çalıştı ve Şia için bu sapmanın tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu. Ancak Ahsai inançlarında ısrarcı oldu ve yanında geniş bir tarafta kitlesi topladı. Müştehit Baragane yanlış inançlar konusundaki ve bu inançları Şiiler arasında yaymaya çabaları nedeniyle sonunda tekfire mahkum edildi. Bu karar Şiilik tarihinde bir dönüm noktasıydı çünkü birçok alimin Ahsai aleyhine tekfir kararını vermesine neden oldu ve Şeyh'in sapkın akımı yani Babiye'yi düşüşe sürükledi.
Ayetullah Baragani'nin Şeyh'e karşı yoğun çabaları Ahsai'nin ölümünden sonra da devam etti. Müctehit Baragani, Şeyh'in halefi Kazım Reşdi'yi de aforoz etti. Ancak Şeyhiye hareketi burada bitmedi ve Kazım Reşdi'den sonra Şeyhiye'nin takipçileri daha sonra Ali Muhammed Bab olarak bilinen Ali Muhammed Şirazi'nin etrafında toplandı ve Babiye mezhebini kurdu. Ali Muhammed Bab önce kendisini İmam Zaman ve halkın arabulucusu olarak tanıttı. Ardından İmam Zaman olduğunu iddia etti. Zaman zaman iddiasını büyüttü ve yeni bir peygamber, yeni bir ilahi misyon ve yeni bir ilahi kitap sahibi olduğunu, sonunda da kendinde İlahiyetin tecelli ettiğini iddia etti.
Ali Muhammed Bab'ın takipçisi olan Babiler, muhaliflere karşı çok şiddet uyguladılar ve haklarında cinayet işleyip onları yağmalayıp kanlarını döktüler. Müştehit Baragani ise onlara karşı tam bir cesaretle ayağa kalktı, Babilleri aforoz etme kararını verdi, bu sapkın gruba karşı aydınlatmayı ve halkın zihninden şüphenin giderilmesini bir an için ihmal etmedi. Müştehit Baragani'nin gayreti çabaları Şii alimler arasında Babilikle mücadele etmek için ciddi bir hareketi başlattı. Sonuçta Şiiler arasında bu sapkın fırkanın zayıflamasına ve yenilgisine yol açtı. Ayrıca halkın Şeyhiye ve Babiye inançlarının geçersizliğine dair aydınlanması bu fırkaların halk tabanını yitirmesine neden olurken ilk başta yanlarına toplanan büyük kitleyi de dağıttı.
Müctehit Baragani nihayet Hicri Kameri 1263'te 15 Zilhicce'nin şafağında sapkın akımlarla ciddi ve bitmek tükenmez bilmeyen mücadeleleri nedeniyle Babiler tarafından namaz kılarken şehit düşürüldü. Bu büyük bilgin ve din alimi Şia'yı savunmak için şehit düştüğünden dolayı Şiiler arasında üçüncü şehit olarak tanınmaya başladı. Ondan önce ise Allame Ebu Abdullah Mekki Amili ilk şehit, Allame Zeynettin Amili ise ikinci şehit olarak adlandırılmıştı.
Üçüncü şehit cenazesinin Kerbela'ya defnedilmesine vesiyet etmişti. Ancak o dönemde şartların uygun olmaması nedeniyle bu mümkün olmamıştı. Bu nedenle de bu asil alemin çocukları babalarının cenazesini Kazvin'deki bir mezara gömmeye ve uygun bir zamanda Kerbela'ya nakletmeye karar verdiler. 16 yıl sonra bu alemin pak cenazesi Kerbela'ya taşınmak istendiğinde mezarı kazıldığında cenazesinin zarar görmediği görüldü. Kazvinliler sağlıklı vücudu gördükten sonra toplanarak ağlayıp 3. şehit bedeninin Kerbela'ya nakledilmemesi için yalvardı. Üçüncü şehidin mezarı şimdi Ehl-i Beyt'e inananların ve sevenlerinin odağı olan Kazvin'dedir. Allah tüm İslam alemlerine rahmet eylesin.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri isimli seri sohbetimizin 54. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'da ahlak.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin 28. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde aile ekseni etrafında İslam'ın vurgu yaptığı diğer ahlaki özellikleri ele alacağız.
Geçen bölümde aile korumanın sadece çocukların geleceğinde belirleyici bir rol oynamadığını, bu rolün gelecek nesillerde ve en önemlisi ölümden sonraki ebedi hayatımızda ve hatta cennette etkili olabileceğini, ideal İslam ailenin tüm üyelerinin cennette bir araya geldiğini hatırlattık. Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinin 23 ve 24. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adın cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler.
Kuşkusuz bu güzel ve ideal son, dünyadaki ahlaki, sosyal, ilahi ve insani ibadetin tüm özellik ve değerleriyle süslenmiş ve görece cennet gibi bir yaşamı yaşamış aile hayatının bir yansımasıdır. Kur'an, Cenab-ı Hakk'a teslim olan ve amaçlarını, ideallerini ve yaşam planlarını ilahi motivasyonlara uygun düşecek şekilde tesis eden bu grubu, Yunus suresinin 60. ayetinde şöyle anlatıyor. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler.
Çoğu insanlar geçmiş yaşamlarından pek memnun görünmese ve karşı karşıya kaldıkları gelecek için üzüntü ve endişe duyarsa da ilahi evliyalar özel bir huzur içerisindedirler. Bunun nedeni de nedir acaba? Kur'an bu kilit soruyu Yunus suresinin 63. ayetinde şöyle yanıtlar. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir.
Thank you. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ideal bir yaşamın ilkeleri ve temel çizgilerini çizmiş olsa da nesnel ve pratik somut hali ise Allah Resulü ve Ehl-i Beyt imamlarının hayatında görülmektedir. Bu pratik ve somut kaynaklar ise esin kaynağı olmuş ve olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayatının ve ölümünün benim hayatım ve ölümüm gibi olmasını ve Allah'ın vaat edilmiş cennetine girmek isteyen Ali ve masum ailesini önder ve imam yapsın ki bilimde ve anlayışta en iyi insanlar onlardırlar.
Bu nedenle ideal bir aile kurmak için model ve örnek seçiminde dikkatli olmalıyız. Rol modellerimiz, Allah'ın seçtikleri ise şüphesiz dini ve insani hedeflerimize ve ideallerimize ulaşacağız. Gerçek İslam'ın ilke ve değerlerinden yoksun batılı ve yabancı modellerde ararsak ve aile batılı teorilerine dayandırırsak, kuşkusuz ailenin her aranda çöküşünü göreceğiz. İnsanlar için böylesine acı bir gelecek öngören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şoke edici bir anlatımda şunları buyurmuştur. Babalarının yolundan giden, ahir zaman evlatlarının vay haline. Ey Allah'ın Resulü, şirk koşan babaları olanlar mı? Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayır, evlatlarına dini öğretileri öğretmeyen, evlatlarının İslami öğretileri öğrenmesine bile engelleyen görünüşlü Müslüman babalar. Bunların tek sorunu, tek dert ettiği husus, ekonomik açıdan hayatlarını düzene sokmalarıdır.
Kur'an-ı Kerim'de hem ideal İslami ailenin nihai kaderini hem de fani dünyada Allah'ın ilke ve değerlerine yabancı olanların kaderini belirler ve öz Muhammed-i İslam'ın mükemmel hedeflerine dayanan Allah merkezli ve dindar bir aile ocağı kuran grubu Yunus suresinin 64. ayetinde şöyle anlatıyor. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur.
İslami vasıflardan uzak, ahlaki öğretilerden yoksun aileler hakkında ise Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinin 25. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağ koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir.
Sohbetimizi toparlayacak olursak, aile ocağının İslam'da kader belirleyici bir koruma sahip olduğu, bunun da ayetlerde açıkça görüldüğünü belirtmek gerekiyor. Bu nedenle kişi asla duygusal ve geçici saiklerle aile oluşturmamalı, kapsamlı ve bilinçli araştırma ve amaçlarla bu hususa odaklanmalıdır. Böyle bir planlı yürüme bu dünyada ve ahirette tatlı bir kadere yol açacaktır.
Muhterem dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.